Ayrım 3. Stalingrad siperlerinde Viktor Nekrasov. Sayfa 28. 4. Stalingrad'a kadar çekiliyoruz. Sabah bizim siperlerin üzerinde uzun süre bir Alman uçağı Messerschmitt dolaştı. Ateş açmadık. Mermilerimizi çok dikkatli kullanıyoruz. Bir büyük Henkel ve Junker 88 uçak grubu kuzeye doğru uçuyor. Gece saat 7'de komuta merkezine komşu 653. alayın artçısı, artçı geri çekilen birliği korumak için kalan ve en son çekilen birlik olarak kalan 3. bölük komutanı başına yeni bir kep geçirmiş geldi. Genç bir teğmen bizim durumumuzun ne olduğunu ve nasıl bir davranış içinde olacağımızı sordu. Oralarda da bir şey yokmuş ve her şey sakinmiş. Makinelileri sadece bir taneymiş ve hiç roket atıcısı yokmuş. Karnını doyurup gönderdik. Bugün çekilme günü. Karanlık bastığında hazırlanmaya başladık. İki arabayı yükledik. Üçüncüsünü bırakıyoruz. Şırayev'in kıdemli çavuşu tek gözlü Pilipenko eskilerinden ayrılamıyor. Eski papuçlar, dökülmüş yataklar, paçavra dolu çuvallar. Hem Almanlara, savaşa, Sirenko'ya konan siyah at sineklerine küfrediyor, hem de arabayı yüklüyor. Şırayev geldi ve hepsini attı. Pilipenko hiç sesini çıkarmadı. Sakin sakin mahorka tütünü çiğnedi. O gidince de atılanları topladı ve özenle mermi sandıklarının altına gizledi. Bir yandan da konuşuyor. Böyle papuçlar atılır mı? Daha kim bilir ne kadar taban tepeceğiz. Tanrı'dan korkmaz adam. Sandıkların altından uçları çıkan çuvalları yırtık hasırla gizliyor. Saat 11'e doğru askeri toplamaya başladık. Teker teker gelip bir zamanlar çimenle kaplı avluda toprağın üzerine çöküyorlar. Sigaralarını gizli gizli içerken dolaklarını sıkıca sarıp yola hazırlanıyorlar. Saat tam 12'de son şeridimizi de yaktık. Artık yoldayız. Karargah binasının silüeti bir süre çamların arasından göründükten sonra kayboldu. Bu andan itibaren Oskol artık savunmasız. Daha dün canlı olan, makinelileri ateş eden ve hazırlığı 30 gün süren, çalışma ile şeması hazırlanmış kırmızı mavi işaretle gösterilen koruganları, 3-4 kat kazılmış barınakları, gizlenmiş savunma hattı artık boş. Buraları bakımsızlıktan 3-4 gün sonra bataklığa dönüşecek. Kokan kara sularla dolacak, bir süre sonra da çökecekler. Sonraları baharda çimlenecek ve aralarında dolaşacak çocuklar paslanmış mermileri toplayacaklar. İşte biz buraları şimdi bırakıp gidiyorduk. Hem de savaşmadan, gözümüzün gördüğü tek hedefe ateş etmeden. Genç ve yeni yetiştirilmiş ağaçları seyrek bir ormanın yanından geçiyoruz. Burada da yeraltı barınakları var. Daha bitirilmemiş yeraltı karargahının çukuru duruyor. Karanlıkta yeni rendelenmiş ağaçlar beyazlanıyor. Onları omuzlarımızda taşımıştık. Petropavlovka önümüzde uzanıyor. Çam kulesinde bir delik var. Eski plana göre çürük köprüyü bugün onaracaktık. Tam bir sessizlik içindeyiz. Etraf şaşkınlık yaratacak kadar sessiz. Köpekler bile havlamıyor. Kentte kimse hiçbir kuşku duymadan uyuyor. Yarın uyanacaklar ve Almanları görecekler. Biz de sessiz yürüyoruz. Sanki suçumuzu anlıyoruz. Sadece önümüze ve yere bakıyoruz. Kimse de geri dönüp bakacak yürek yok. Düşümüzde bile terk ettiklerimizle vedalaşamıyoruz. Dost doğru, doğuya gidiyoruz. Yanımda Valea yürüyor. Üstünde sırt çantası, iki matara, bir bakraç, iki ekmek torbası, bir sefer tası ve gaz maskesini taşıyor. Maske torbası da ekmek dolu sanırım. Yola çıkmadan önce sırt çantasından bazı şeyleri çıkartmak istedim, beni yanına bile yaklaştırmadı. Yoldaş Teğmen diyor, ben sizin gereksinimlerinizi sizden iyi biliyorum. Geçen sefer çantanızı kendiniz toplamış, sonra da diş tozunu, fırçayı ve tıraş kabınızı unutmuştunuz da. Karşı koyabilecek durumda değilim. Valea, diktatör yaratılışlı bir kişilik sahibi. Onunla tartışmak olanaksız. Hiçbir şey sormayan ve bir dakika bile boş durmayan bir insan. Nereye varsak, nereye konsak, iki dakika içinde çadır kurulmuş, hazır. İçi de derli toplu, yatmak için yeni kesilmiş çimenler bile konmuş. İki matarasını hiç eksik etmiyor, birinde süt, ötekinde vodka. Nereden bulur bilmem ama her zaman dolular. Saç kesmeyi, çizme yamamayı, yağmur altında ateş yakmayı iyi beceriyor. Her hafta onun direnmesiyle çamaşır değiştiriyorum. Çoraplarımı bir kadın gibi güzelce yamıyor, yırtıklarını onarıyor. Nehir yanında durursak balığımız, orman içindeysek dağ çileği, böğürtlen kesinlikle var. Tüm bunları sessizce hiçbir şey söylemeden yapıyor. 9 aydır beraberiz, bir kez bile ona bir şey için çıkıştığımı anımsamıyorum. Şimdi yanımda sessiz adımlarla sanki avdaymış gibi yürüyor. Biliyorum ki nerede konaklarsak konaklayalım, en kuru yere yaygım yayılmış olacak ve yanında üstüne yağ sürülmüş ekmekle bir çanak süt bulacağım. Sonra sessizce biraz ilerime yatacak, gökyüzünde yıldızları gözlerken yaşlı adamlar gibi piposunu çekiştirecek. Oysa sadece 18 yaşında. Kendisinden söz ettiğini hiç duymadım. Yalnızca anne ve babası olmadığını biliyorum. Bir yerlerde hiç görüşmediği bir ablası var. Bir hükümlülüğü olduğunu biliyorum ama nedenini söylemiyor. Savaşa gönüllü olarak katıldığı için serbest bırakılmış. Asıl soyadı Volegov ama herkes ona Valea diyor. İşte onun hakkında bildiklerim bu kadar. Karşılıklı çok az konuşuyoruz. Genellikle suskun ve içine kapandık. Yalnızca bir kez açıldı. Çok yorgun ve ıslanmıştık. Ateşin kenarında kurumaya çalışıyor. Ben dolaklarımı düzeltirken o bir konserve kutusu içinde darı kaynatıyordu. 2 haftadır karnımızı bu nesne ile doyuruyorduk. Çevre karanlık, hava soğuktu ve ikimiz yalnızdık. Ateşin kızıl alevlerinin ışığında ağzında piposu, sihirli bir ilaç yapan cüceye benziyordu. Birdenbire, "Savaş bitince doğduğum yere döneceğim," dedi. "Kendime ormanda bir ev yapacağım. Safi ağaçtan olacak. Ormanı seviyorum. Siz de bana gelip 3 hafta kalırsınız. Ava gideriz, balık tutarız." "Neden sadece 3 hafta?" Soruma şaşırdı. "Ya ne kadar?" Şaşırmıştı ama yüzünde bir değişiklik olmadı. Yine sakin piposunu içiyor, yemeği karıştırıyordu. Sonra nedenini açıkladı. "Kalamazsınız da ondan. Çalışacaksınız. İzin 3 hafta değil mi? Öyle yerler biliyorum ki şaşarsınız. Ayılar, geyikler, turna balıkları, nah bu kadar. 15 finit. Finit bir ağırlık birimi, 15 finit 500 gram kadar. "Bizim orası Altay'da. Çok güzeldir yerimiz. Hiç burası gibi değil. Gelip kendiniz göremeyeceksiniz. Gelip kendiniz göreceksiniz ya." Çıkarıp kaşığı yaladı. "Size pelmen, yerel bir yemek, hamur içine konan etin pişirilmesinden oluşan bir cins börek. Yapıp yedireceğim. Başka yerdekilere benzemez, bizimki çok güzeldir. Ben de iyi yaparım." Konuşmamız bu kadarla bitti. Zaman zaman sorarım. "Valea, söyle bakalım senin şu ünlü böreği ne zaman yiyeceğiz?" Gülümser. "O etler burada bulunmaz," der. "Üstelik burada gereği gibi yapılamaz." "Desene, savaşın bitmesini bekleyeceğiz." Yanıt vermez. Yürüyoruz. Valea da sessizce yanımda yürümeyi sürdürüyor. Ayağında kocaman ayakkabılar var. Büyüklükten uçları yukarı kalkmış. Kepi ise yeni ama küçücük. Ancak üzerinde 3 tane, uçlarında 3 renkli, siyah, beyaz, kırmızı, iplik takılı iğneler olduğunu biliyorum. Saat 7'de bir köyün yakınında büyük dinlenme molası verdik. Haritada köyün adı Verneya, Dunavka diye yazıyor. Yerliler ise Vershilovka diyorlar. Petropavlovka'ya 22 kilometre uzaklıkta. Demek ki 30 kilometre yol almışız. Az değil, üstelik zor bir yol. Asker yola alışkın değil. Yoruldular. Sırt çantalarını çıkarmış, ayaklarını üstüne koyup dikmiş yatıyorlar. Bir meyve bahçesinin yanındayız. Kendilerini sağlam bulanlar köyden bakraçlarla süt ve ekmek taşıyor. Valea bir yerden beyaz somun ve petek bal bulmuş. "İştahım yok ama yedim ve onu övdüm. Kırmamam gerekli." Ayaklarım kaşınıyor, sol topuğumda su toplamış. Çizmelerde bitmiş, iyiden iyiye parçalanmışlar. Bir şeylerle bağlamam gerek. Valea'yı dinleyip bir gün papuçla dolaşsaydım onaracaktı. Vermedim. Şimdi kim bilir ne zaman malzeme yenileyebilecek bir depoya rastlayacağız. Alay kesinlikle 70-80 kilometre uzakta. Bir yerde ya savunmada ya da Almanlar arasından geçiyorlar. Köylüler pazar günü sabahın erken saatlerinde askerlerin geçtiğini söylüyorlar. "Bizim tümenden birileri olmalı. Birkaç saat kalıp yürüdüler," diyorlar. Askerlerin hepsi yorgun ve hüzünlü görünüyormuş. "Peki ya cephe nerede?" "Bilmiyoruz. İleride, geride, sağda, solda var mı? Haritada cepheyi kalın kırmızı çizgiyle işaretliyoruz. Düşmanı ise kalın maviyle. Alman dün Oskol'daydı. Ya şimdi? Belki de sabah biz gittikten sonra Almanlar yerlerinden kıpırdamadılar. Bizim susmamızdan kuşkulanıp keşif birliği gönderdikleri kesin. Saat 3-4 sularında piyadeyi ilerletmeye başladıklarını varsaymak gerek. Hatta daha bile geç. Emirler yol hazırlığı falan. Saat şimdi 8'i 8'e 5 var. Motorlu keşif birliklerinin bize yetişmesi için yeterli zaman. Demek ki motorlu keşif birlikleri yok. Piyade bize yetişemez. Tanklar, motorlu araçlar. Onlar ancak yarın sabah kurulacak Dubalı köprülerden geçerek gelebilirler. Bir de bu köprüleri kuracak istihkam birliklerinin olması gerekli. Voroney ise Almanların elinde olmalı. Sanırım birkaç saat önce ele geçirmişlerdir. Ve de hiç ateş sesi duyulmuyor. Salvo seslerini dün kuzeyden duyuyorduk ama sonra güneye doğru kaymıştı. Şimdi ise hiçbir şey duyulmuyor. Kesin bir sessizlik var. Asker çorba kazanının çevresinde toplandı. Her zaman olduğu gibi dağıtımın az olmasından yakınıyorlar. Karınlarını doyurmak için ağaçlardan elma topluyorlar. Şirayev'in yanına gittim. Oturmuş silahını temizliyor. Dolaklarını çözmüş, yanındaki ağaca kurumaları için asmış. Ne zaman yola çıkacağız? Gözlerini kısıp tabancasının namlusunu kontrol ederken konuştu. Bir 20 dakika sonra. Çocuklar karınlarını doyursunlar. Novobelenkaya'ya ne kadar var? 60-70 kilometre kadar. Harita orada. Alıp bak. Haritada hesapladım. 65 çıktı. İki boğaz geçmemiz gerekli. Eğer biraz hızlanırsak yarın öğleye doğru varırız. Varmasına varacağız ama orada kimseyi bulabilecek miyiz? Korkarım bizim için gerekli olanları bulamayacağız. Bu sessizlik hiç hoşuma gitmiyor. Çilli yüzlü Teğmen Savrasov yanımıza geldi. O da kaygılı. Yanımıza oturdu ve sigara yaktı. Şimdiden iki kayıp var. Şirayev tabancasını yanına koydu. Ne demek eksik? Nasıl oluyor? Birinci bölükten Siderenko, ikinci bölükten de Kvats. Akşam arkadaşlarıyla beraberdiler. Peki hangi cehenneme gitmişler? Savsaron, bilmiyorum anlamında omuzlarını kaldırdı. Belki yürüyüşten ayakları şişti, vurdu da yolda kaldılar. Sanmıyorum. Bölük komutanlarını çağır. Şirayev hızla dolaklarını sardı, tabancasını dizine yerleştirdi. Bölük komutanları geldi. Soruşturma Siderenko ile Kvats'ın aynı köyden olduklarını ortaya koydu. Duvreçna yakınlığında bir köydenler. Savunmada beklediğimiz sırada birisinin karısı oraya kadar gelmiş bile. Ayrı bölüklerde olmalarına karşın sürekli beraberlermiş. Daha önce hiç bu kağıtları olmamış. Şirayev sessizce dinledi. Sonra yerinden kalkmadan ve komutanlara bakmadan sözcüklerin üzerine basa basa konuştu. Bir tek adam daha kaybolursa şu tabancayla vururum sizi. Anlaşıldı mı? Bölük komutanları yanıt vermedi. Yere bakıyorlar. Birisinin kaşı titriyor. Bunları bulmamıza artık olanak yok. Evlerine gittiler herhalde. Karılarını savunacaklardır. Savaşa doymuş olacaklar. Birden küfrederek yerinden doğruldu. Kaldırın askeri. Gözlerini kısmış bakıyor. Sanki karşısındakileri bakışlarıyla vuruyor. Onu hiç böyle görmemiştim. Kaputunu çekiştirip üzerindeki kırışıklıkları düzeltti. Sert davranışlarla palaskasını çekiştirdi. Batan gemiden kaçan farelere benziyorlar. Ahlaksızlar kaçıyor. Tabancasını kılıfına yerleştirdi. Hemen yola çıktı. Hazırlanamayan askerler dolaklarını yürürken sarıyor. Ellerde süt dolu bakraçlar var. Kapılarda kadınlar elleri yana sarkmış sessizce bize bakıyorlar. Ardımızdan kimse koşmuyor. Kimse bizi uğurlamıyor. Sadece durmuş bakıyorlar. Köyün dışında yaşlı bir kadın yanımızdan koştu. Elinde bir çömlek bulamaç var. Askerlerden birine uzatıyor. Sağ ol nine. Yaşlı kadın onu kutsuyor. 5. Alay komutanı binbaşı ölünce alaya yüzbaşı Maksimov komuta ediyormuş. Igor'la birdenbire karşılaştım. İrtibat eri Lazarenko ile ansızın yerden biter gibi önümüze çıktılar. Ağızları köpürmüş atlar kişniyor. Igor kepsiz, tozdan kapkara, yanağı çizilmiş. Su. Mataraya yapışıp başını geriye atarak uzun uzun içti. Ümük kemiği bir aşağı bir yukarı gidip geliyor. Hiçbir şey sormuyoruz. Lazarenko atı bağla. Lazarenko atları götürdü. İri kırmızı olanı topallıyor. Sol arka ayağında kurşun yarası var. Kan pıhtılaşmış, üzerine sinekler konuyor. Igor ağzını eliyle silip yolun kenarına oturdu. Haberler kötü dedi. Alay yenildi. Sonra derin bir soluk alıp ekledi. Binbaşı öldü, komiserdi. Igor alt dudağını ısırdı. Dudakları tozdan kapkara, kuru ve çatlamıştı. İkinci batarya nerede bilinmiyor, üçüncüsünden eser kalmadı. Toplar da bitti. Sadece bir tane 45'lik var, onun da tekerleği kırık. Bir sigara verin de içeyim, tabakamı kaybettim. Üçümüz de tütün içiyoruz. Sigara kağıdı yok, gazetede olmadığı için not defterinden koparıp sardık. Alayın komutası, şimdi Maksimov'da, o da yaralı. Sol kolunun adalesi parçalandı. Sizi bulup çevirmemi istedi. Nereye? Neresi olduğunu kim bilir? Haritanız var mı? Bende tek çöp bile kalmadı. Ne çanta ne harita. Tek kişi var. İrtibat eri Lazarenko'yu yanıma aldım. Ya Afonka nasıl? O da yaralı. Bilmem belki ölmüştür. Karnından vurulmuştu. Sıhhiye merkezine göndermiştim ama orası da toz duman. Sıhhiye merkezi de mi? Sıhhiye merkezi de. Tümen muharebere bölüğü de gerilerde. Biraz daha su verir misiniz? Birkaç yudum su daha içti, ağzını çalkaladı. Birden iki gün içinde neden zayıflamış olduğunun ayrıntısına vardım. Yanakları çökmüş. Kapkara gözleri parlıyor, kıvırcık saçlarından bir tutamı alnına yapışmış. Sözün kısası, koskoca alaydan 100 kişi kaldık. Daha doğrusu ben yola çıktığım sırada 100 kadardı. Bunun içine aşçıları, erzakçıları da kat. Şu ana kadar senin piyonerlere dokunan olmadı. Yalnızca biri yaralı sanırım. Sigaran yanıyor mu? Titreyen elleriyle elimi tutup sigarasını yakıyor, derin bir solukla aldığı dumanı oflayarak salıyor. Maksimov, sizi bulmamı ve onunla buluşmak üzere yola devam etmenizi söylememi istedi. Onunla birleşecek miyiz? Peki nerede? Tümen karargahı ile bağlantımız kesik. Igor ağzıyla kafasını kaşıdı. Bilmem kararı Maksimov verdi. Tümen karargahının son bulunduğu yer Novo Belenkaya'ya 20 kilometre uzaklıkta bir yerdi. Biz oraya ulaşamadık. Peki şu anda Almanlar nerede? Almanlar mı? Onlar buradan 12 kilometre ötedeler şimdi. Omletlerini yiyip şaraplarını içiyorlar. Kuvvetleri ne kadar? Oldukça büyük. Biz 40 araba kadar saydık. Hepsi 5'er tonluk 3 dingilli araçlar. Her araba 40 kişi alsa sen hesapla artık. Herhalde 600 kadar vardır. Ne yana doğru gidiyorlar? Bak bana haber vermediler. Ne yana gittiklerini, ne bileyim ben ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Sonra sıkıntısını bastırıp ekledi. Oradan iki yol var. Biri buraya doğru gelen, öteki güneye uzanan. Maksimov'un ne yana gitmemizi istediğini biliyor musun? Maksimov mu? Igor parmağını haritanın üzerine koyup Kahtemirovka'ya doğru kaydırdı. Hutorka köyü üzerinde durdu. Burada bulunmazsa doğru güneye, Stara Belkiske. Askeri kaldırdık. Yürüyüşü şosenin dışına aldık. Çevremizde gözün görebildiği uzaklığa kadar buğday başakları uzanıyor. Asker olgun başakları koparıyor, avucunda ovalayıp çiğniyor. Gökyüzünde çalı kuşları dolanıyor. Hava sıcak, gömlekler çıkarıldı, pek çoğumuz fanilalarla yürüyoruz. Her şey birdenbire olmuş. Bir köye varıp yerleşmişler. Igor 3. bataryadaymış. 2. batarya ise 5 kilometre kadar uzaktaymış. Yemek için hazırlığa geçmişler. O sırada köyden geriye nakledilen yaralılar Almanların 40 kilometre kadar uzakta olduğunu söylemişler ve durduruldular demişler. Bundan rahatlarmış. Birden 2. bataryanın yerleştiği köyde tanklar belirmiş. Kimse nereden çıktıklarını anlayamamış. Ateş başlamış ve korkunç bir kargaşa doğmuş. Bir yerden de Almanların makinelicileri fırlamış, ilk ateş sırasında binbaşı ve komiser ölmüş. Kısa süre sonra toparlanmışlar ve 3 tankı tahrip etmişler. Makinelicileri de püskürtmüşler ve çepeçevre savunma düzeni alınmış. İşte tam o sırada da Maksimov Igor'u bize göndermiş. O tam köyden çıkarken Almanlar yeni bir saldırıya geçmişler. Tank, motosiklet ve piyade atağı birlikte sürdürüyorlarmış. Piyadenin 40 kadar aracı olduğunu sanıyor. Yolda ateş altında kalan Igor'un atı yaralanmış. Kendi yanağındaki sıyrağa neyin neden olduğunu o da bilmiyor. Hiçbir şey duymamış ki. Tank savunma siperlerini atladık. Büyük kıvrımlarla ufukta bir yerde kayboluyor. Toprak daha nemli ve kokusu var. Kısa bir süre önce sürülmüş olduğu belli. Siperlere baktık. Temiz, iyi düzenlenmiş, kurallara uygun yapılmış. Gizleme için kullanılan otlar daha kurumamış. Yeşil sarı arası duruyor. Demek ki yapılalı çok az zaman olmuş. Hiç kimsenin kullanamadığı bu siperleri geride bırakıyoruz. Tüm gün boyu yürüdük. Ara sıra bir meşelikte dinleniyoruz. Sonra kalkıp gri yolda yine yürüyüşe geçiyoruz. Hava ileride sıcaktan titreşiyor, üzerimize toz yağıyor. Elini alnından geçirdin mi kapkara geliyor, bedenimiz terden kaşınmaya başladı. Askerin dolakları bile sırılsıklam, canımız sigara içmeyi bile istemiyor. Bir köyde kadınlar bizim önümüzden Almanların geçtiğini söylüyor, 20 araba kadarlarmış. Gece ise sayıları sayılamayacak kadar motosikletli geçmiş. Anladığımıza göre bunların hepsi şu anda ormanın gerisindeler. Bu bilgi durumumuzu iyice zorlaştırdı. Arabaları ve bazı ağırlıkları bırakmamız gerekiyor. Makinalıları indirdik. Mermileri askerlere bölüştürdük. Yapacak bir şey yok. Yiyeceklerin bir bölümünü de bırakıyoruz. Gece ince ince nefret uyandıran bir yağmur yağıyor. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 39.